Ayrım 16.
Bundan yarar sağlayan da erkeklerle erkeklerin yapıtları olmuştur. Kadınların erkeklerin yarattığı ekonominin sırtından geçinen, bu ekonomiye çok az katkıda bulunan asalak bir sınıfsa, bunun tersi de doğrudur. Erkek kültürü de asalaktır. Hiçbir karşılık ödemeden kadınların duygusal gücünü sömürmektedir. Üstelik bu kültürün evrensel olmadığını, yan tuttuğunu, yaşantıların yalnızca bir kesimini yansıttığını çoğu zaman unutuyoruz. İleride de göreceğimiz gibi kültürün oluşumunun her noktasında cinsel kutuplaşma vardır. Sonra kültür, her düzeyde erkekler tarafından, erkekler için de erkek toplumunun çıkarları doğrultusunda yönetilmektedir. Kültürün tümüyle insanlığın erkek kesimi tarafından biçimlendirilmesine karşın, erkekler gene de kadınlara ait duygusal yarıyı unutmamışlardır. Bu duygusal yanı gizli kapaklı yaşarlar. Kendi içlerindeki kadını yatsıma savaşının, daha önce açıkladığımız gibi Oidipus kompleksinin, bir sonucu olarak erkekler sevgiyi kültürel bir sorun olarak ciddiye alamazlar ama sevgisiz de edemezler. Erkek kültürünün yumuşak karın altı sevgidir. Sevginin bu gepgeniş gezme ve serüvenler dünyasında erkeklerin erkekliklerini kanıtlamaktan başka bir şey düşünmedikleri bu dünyada her erkeğin zayıf noktasının sevgi olması gibi. Kadınlar erkeklerin sevgiye büyük bir gereksinme duyduklarının ama bu gereksinmeyi yadsıdıklarının her zaman farkında olmuşlardır. Belki de kadınların erkekleri her zaman böylesine garip bir biçimde aşağılamaları, erkekler o kadar duygusuz ki gibi, bu yüzdendir. Çünkü kadınlar erkeklerin dış dünyaya takılıp kaldıklarını görürler. 1. Sevgi denen bu olgu nasıl işliyor? Yaygın inancın tersine sevgi, özgecil değildir. İlk çekilme, garip bir beğenmeden, günümüzde daha çok gıpta ve özenmeden, sevilen kişiye sahip olma, onunla birleşip bütünleşme, o benim herhangi bir biçimde parçası olma, günümüzde bunu o kişiliğe karışma ya da o kişiliği bütünüyle devralma diye anlamak gerekir. Bu ruhsal denge içinde önem kazanma isteğinden doğar. Karşıdaki insanın kendine yeterli olması, arzu, bir meydan okuma yaratır. Karşıdaki insanı beğenme, gıpta, onun niteliklerini kendine aktarma, bu niteliklere sahip olma isteğine dönüşür. Bunun arkasından bir benlik savaşı gelir. Bu savaşta birey, karşısındaki insanın kendisi üzerindeki denetimini yıkmaya çalışır. Sevgi, insanın karşısındakine bütünüyle açılmasıdır. Ya da onun egemenliğine boyun eğmesidir. Seven sevdiğine, kendisine karşı nasıl davranılması istediğini gösterir. Bana aşık olsun diye o kadar çok çalıştım ki sonunda ben ona tutuldum. Demek ki sevgi bencilliğin doruk noktasıdır. Ben, başka bir varlığı özümseyerek kendisini zenginleştirmeye çalışır. Sevgi, başka birisine ruhsal bakımdan sonuna kadar açık olmak demektir. Sevmek, duygusal bakımdan bütünüyle incinebilir olmak demektir. Bu yüzden sevgi, yalnızca karşısındakini kendine katma olmamalıdır. Tersine benlikler arası bir alışveriş olmalıdır. Karşılıklı alışveriş olamayan her ilişki, iki kişiden birisini zedeleyecektir ister istemez. Bu sürecin içinde yıkıcı olan hiçbir şey yoktur. Birazcık sağlıklı bir bencillik, rahatlatıcı bir değişiklik bile yaratabilir. İki eşit insan arasındaki sevgi bir zenginleşme olacaktır. Her iki insan da kendisini karşısındakinin aracılığıyla geliştirecek, tek başına kalmak yalnızca kendi deneyleri, kendi görüşleriyle kendi benliğinin hücresine hapsolmak yerine başka birisinin varoluşuna katılacaktır. Dünyaya ikinci bir pencere açılacaktır. Başarılı sevgililerin yaşadığı mutluluk budur. Sevgililer, her bireyin yaşadığı o yapayalnızlığın ağırlığından geçici bir süre kurtulurlar. Oysa sevgide mutluluk çok az rastlanan bir şeydir. Çağımızda her başarılı sevgi deneyine, bu kısa süreli zenginleşmeye karşılık 10 yıkıcı sevgi deneyi, çok daha uzun süreli sevgi sonrası yıkılışı vardır. Bu, çoğu zaman bireyin yok olmasıyla ya da yeniden sevmeyi güçleştiren, olanaksız kılan duygusal bir siliklikle sonuçlanır. Olumsuzluk aslında sevgi sürecinin içinde yatmıyorsa sonuç neden böyle oluyor? Şimdi de sevginin yıkıcı yanından söz edelim. Bir kez daha Theodore Reich'ın yapıtlarına başvurarak sevginin neden yıkıcı olduğunu inceleyelim. Reich'ın somut gözlemleri onu, aşık olma sürecini anlamaya, kendinden zeki insanlara göre daha çok yaklaştırmıştır. Ama Reich, sevginin kendisini toplumumuzdaki sevgiyle karıştırdığından yanılmıştır. Reich sevgiyi, tepki geliştirme, gıpta, düşmanlık ve sahip olma duygusundan oluşan kısır döngü diye tanımlar. Sevginin, insanın kendisinden memnun olmamasından, daha iyi bir şeye duyduğu özlemden kaynaklandığını, ego ile ego ideali arasındaki bir uyuşmazlıktan doğduğunu söyler. Sevginin yarattığı mutluluğu, insanın kendi ego ideali yerine karşısındakinin ego idealini koymasıyla gerginliğin ortadan kalkmasına bağlar. Son olarak da sevginin sönüp gitmesini şöyle açıklar. Sizin yüce ego idealinizden beklediklerinizi karşıdaki insanda sizin gibi veremez. İnsanın kendisinden bekledikleri ne denli yüce olursa son yargı da o denli acımasız olacaktır. Böylece Reich'a göre sevgi doğduğu gibi ölür. İnsanın kendisinden duyduğu memnunsuzluk, Avrupa'ya gitmeden bir hafta önce aşık olan insan duydunuz mu gibi, karşıdaki insanın kendine yeterliliğine şaşmaya, kıskançlığa, düşmanlığa, sahip olmak isteyen sevgiye, gene aynı yollardan geçerek ilk başladığı noktaya döner. Günümüzde sevme süreci budur. Ama bu neden böyle olmaktadır? Birçok kimse, örneğin Love in the Western World, Batı Dünyasında Sevgi kitabında, Dennis de Rogemont, iki yanlı bir narsizmi gizleyen yalancı, romantik, aşık olmayla, pagan eros, öteki insanı olduğu gibi bencil olmayan bir sevgiyle sevmek, Hristiyan agape, arasında bir ayrım gözetmeye çalışır. De Rogemont, Tristan ve Isolde'nin hasta tutkusunu, romantik aşkını, Batı uygarlığındaki bazı gizemli ve dinsel akımların halk arasında yaygınlaşmasına bağlar. Bana göre sevgi, temelde çok daha yalın bir olgudur. Sevginin karmaşık, yozlaşmış ya da tıkanmış olması eşit olmayan bir güç dağılımından doğar. Sevginin karşılıklı bir açıklık gerektirdiğini, yoksa yıkıcılığa dönüştüğünü gördük. Sevginin yıkıcı etkileri yalnızca eşitsizlik ortamında ortaya çıkar. Cinsel eşitsizliğin derecesi değişmiş de olsa, aynıyla sürmesi yüzünden iki cins arasındaki sevginin en belirgin biçimi yozlaşmış romantik aşk olarak kalmıştır. Romantik aşkın Orta Çağ döneminden bugüne dek Batı ülkelerinde niçin artarak sürdüğünü açıklamamız gerekecek. Bunu bundan sonraki bölümde yapmaya çalışacağız. Biyolojik ailede eşit olmayan güç dağılımı üzerine kurulan cinsel sınıf sistemi, İki cins arasındaki sevgiyi nasıl etkiler? Freudçuluğu tartışırken aile içinde bireyin ruhsal oluşumunu, anne ile ilişkilerinin çok değişik olması yüzünden bu kişilik düzenlenişinin erkek ve kız çocukta değişik olduğunu ayrıntılarıyla inceledik. Günümüzde anne-çocuk ilişkisinin yalıtılmış bir biçimde birbirine bağlılığı, hem erkek hem de kız çocukları, bedensel varlıklarını sürdürebilmek için gereksinme duydukları anne sevgisini yitirme korkusu içine düşürür. Daha sonra Erik Fromm'u dikkate almazsak, çocuk anne sevgisinin koşula bağlı olduğunu öğrenir. Annesinin onayını kazanmak için uslu davrandığından, başka bir deyişle annesinin benimsediği değerleri onun kişisel egosunu doyurmaya çalışarak davrandığından, anne yaratıcılığı nasıl tanımlarsa tanımlasın, yaratıcı bir biçimde kalıplamakla özgürdür. Çocuğun korkusu umutsuzluğa dönüşür. Bu korku, annesi tarafından cinsel bakımdan yadsınmasıyla çakışarak, erkek çocukta daha önce gördüğümüz gibi duygusal yaşamla bedensel yaşam arasında bir bölünme yaratır. Annenin değişik nedenlerden doğan yadsıması, genel olarak kız çocuğun kişiliğinde bir güvensizliğe yol açar. ve onda ömür boyu süren bir onaylanma gereksinmesi yaratır. Daha sonra kadının onsuz edemediği bu vekil kişiliğin yerini babanın yerine geçen sevgili alır. Kadın her şeyi onun gözleriyle görür. Sonraları her iki cinsi de zincirleme birçok kişi de ego güvencesi aramaya sürükleyen açlık buradan doğar. Ne var ki ilk yatsınma yüzünden, bu yatsınmanın derecesi yüzünden erkek her zaman bağlanmaktan, açılmaktan, sonra da yıkılmaktan deli gibi korkacaktır. Bu durumun erkeğin cinsel yaşamını nasıl etkilediğini gördük. Karşısına çıkan kadın ne ölçüde annesine benzerse, erkeğin cinsel duygusal bakımdan bütünüyle bağlanmasını engelleyen aile içi zina yasağı da o ölçüde etkili olur. Erkeğin ilk olarak annesine karşı duyduğu ama sonradan yatsınan türden bütün bir çekilmeyi güven içinde yeniden duyabilmesi için erkeğin karşısındaki kadını aşağılaması gerekir ki onu annesinden ayırabilsin. Çok yaygın bir biçimde tekrarlanan bu davranış pek çok kültür olgusunu, bu arada belki kahramanlık çağlarının ideal, tapıcı sevgisini, modern romantikliğin öncüsü olan sevgiyi açıklamaya yardım edecektir. Sevgiliyi romantik bir biçimde idealleştirme bir ölçüde, hiç değilse erkeklerde, aşık olmanın kendine özgü bir niteliğini gösterir. Seven erkekte, sevgi nesnesinden neredeyse bağımsız bir değişiklik olmaya başlar. Kendinden geçmiş de olsa aşık, zaman zaman akılcı yanıyla, nesnel olarak, sevgilisinin bu körü körüne bağlılığa layık olmadığını görür. Oysa bu görüşü doğrultusunda hareket edemez, aşkın tutsağı olmuştur. Çoğu zaman aşık kendini kandırır ama başkaları durumu görürler. Bu adam bu kadının nesini seviyor anlamıyorum. Reich'ın klinik incelemeleriyle de doğrulandığı gibi, bu idealleştirme işine kadınlarda daha az rastlanır. Erkek, bir alt sınıfa inişini bir tek kadını ötekilerden ayırıp idealleştirerek haklı göstermeye çalışır. Kadınların erkekleri bu biçimde idealleştirmeleri için hiçbir neden yoktur. Aslında insanın yaşamı erkeklerin ruhunu kavrama yeteneğine bağlıysa, bu tür idealleştirme tehlikeli olabilir. Bununla birlikte erkek gücüne karşı duyulan genel korku, kadınların tek tek erkeklerle ilişkilerine aktarılabilir. Bu da idealleştirme gibi görünebilir. Erkeklerin aşık olmalarının yalancı olduğunu bilseler de, kadınların hepsi şu ya da bu biçimde erkeklerden bunun kanıtını isterler. Kendilerine o erkeği sevme, kadınların durumunda gerçekten sevme, iznini ancak ondan sonra verebilirler. Çünkü bu idealleştirme süreci her iki cinsi yapay bir biçimde eşitleyici bir etki yaratır. Eşitlik, yozlaşmamış sevginin gelişmesi için gerekli ön koşulların ilkidir. Sevginin, eşit olmayan bir güç dağılımı içinde gerçekleştirilmesi olanaksız bir karşılıklı açıklık gerektirdiğini daha önce görmüştük. Demek ki aşık olmak, erkeklerin görüşünün idealleştirme, gizemlileştirme, yüceltme yoluyla kadınların sınıfsal aşağılıklarını gözden silmeye yarayacak bir biçimde değiştirilmesi sürecinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte kadın, kendisinin bütün gücüyle yaratmaya çalıştığı bu idealleştirmenin yalancı bir şey olduğunu, erkeğin önünde sonunda kendisini olduğu gibi göreceğini bilir. Yaşamı cehenneme döner. Çünkü içini yakıp kavuran erkek sevgisi gereksinmesi ve kendisini sınıfsal aşağılığından kurtaracak erkek onayıyla bu sevgiyi elde ettiğinde, peşini hiç bırakmayan, sevginin gerçek olmadığı duyguları arasında çalkalanır durur. Böylece kadının tüm varlığı, sevgi yaşamının dengeli olup olmamasına bağlı kalır. Kadın kendisini ancak bir erkek onu sevilmeye değer bulduğu zaman sevebilir. Cinsler arasındaki siyasal sevgi bağlamını ortadan kaldırabilsek, sevgi sürecinin içinde bir ölçüde idealleştirme kalmaz mı acaba? Sanıyorum kalır. Çünkü sevgili olarak seçilen kim olursa olsun süreç aynı biçimde gelişir. Seven ötekine açılır. Çünkü eşlerin birbirlerini yepyeni birer ben olarak görüp ilgilendikleri bu egolar kaynaşmasında, sevgilinin başkalarının savunma katmanları yüzünden göremediği güzelliği, kişiliği aydınlanır. O zaman bu kadın bu adamda ne buluyor acaba sorusu yalnızca, bu kadın aptal, gözlerini aşk bürümüş anlamına değil de, sevgisi ona olağanüstü bir görüş kazandırmış, belki de onun gördüklerini biz göremiyoruz anlamına gelir. Bu sözün daha çok kadınlardan söz ederken kullanıldığına dikkat edelim. Erkeklerin sevgi tutsaklığından söz edilirken kullanılan sözse daha çok şöyle bir şeydir. Kadın erkeği parmağında oynatıyor. Onu öylesine büyülemiş ki erkek bu kadının aslında nasıl bir insan olduğunu dünyada göremez. Bununla birlikte karşıdaki insanın gizli de olsa gerçek değerlerine karşı duyarlılığın artması körlük ya da idealleştirme değil, aslında görüşün keskinleşmesidir. Yıkıcılığa yol açan şey yalnızca yukarıda tanımladığımız yalancı idealleştirmedir. Demek ki eksiklik sevgi sürecinin kendisinde değil, bu sürecin siyasal ortamında başka bir deyişle eşitsiz güç dağılımı ortamındadır. Sevgiyi bugün böylesine bir keşmekeş içerisine sokan şey kimlerin, neden, ne zaman ve nerede sevmeye giriştikleridir. 2. Oysa sevgi üzerine boş söz etmek, sevginin hastalıklı durumunu gösteren bir belirtidir ancak. Reich'ın kadın hastalarından birisinin zekice özetlediği gibi, erkekler sevgiyi ya aşırı ciddiye alıyorlar ya da yeterince ciddiye almıyorlar. Yozlaşmış biçimini tanıdığımıza göre, şimdi sevgiye daha somut bir biçimde yaklaşabiliriz. Bir kez daha Reich'ın açıklamalarına başvuralım. Çünkü Reich'ın çalışmalarının bir değeri varsa, bu onun hiç de ummadığı bir yanı, Reich'ın önemsiz kadınca dedikodu yapma tutkusudur. Bakın Reich kendisini nasıl haklı çıkarmaya çalışıyor. İnsan Reich'ın üst beninin onu rahatsız ettiğini düşünüyor ister istemez. Benim gibi ermiş bir insanın her zaman bir yerde bir şeyler yapıyor olması gerek. Neden bende her zaman sorulmayan ama belki gene de yanıtlandırılabilecek o önemsiz sorularla oyalayamıyorum kendimi? Petty questionlarında ruh çözümlemesinin büyük ve temel sorunlarının yanında haklı bir yeri var. Bazı şeyler üzerine yazı yazmak, örneğin küçük kızların ders aralarında oynadıkları bir oyundan söz etmek için moral bir yüreklilik gerekli. Böyle bir konu 77 yaşını geçmiş ciddi bir ruh çözümleyicisinin uğraşacağı bir şey midir gerçekten? Sonra Reich kendisine şöyle bir anımsatmada bulunuyor. Ama ruh çözümlemesinde önemsiz düşünce yoktur. Yalnızca dile getirilmemek için önemsiz görünen düşünceler vardır. Böylece Reich çalışmalarının belki de tek değerli katkısı olabilecek şeyi akla uydurarak çarpıtıyor. İşte Reich'ın her iki cinsten hastalarının sevgi yaşamlarını anlatırken söyledikleri. Kadınlar. Sonra bana tatlı kız dedi. Yanıt vermedim. Ne diyebilirdim? Hiç de tatlı bir kız olmadığımı biliyordum. Beni olduğumdan başka görüyordu. Hiçbir erkek bir kızı, kızın erkeği sevdiği gibi sevemez. Cinsel ilişki olmadan uzun süre dayanabilirim. Ama sevgi olmadan yaşayamam. Sevgisiz cinsel ilişki su yerine H2O gibi bir şey. Bazen bana bütün erkekler seks delisi, seks düşkünü gibi geliyor. Bir kızla birlikte oldukları zaman tek düşündükleri şey onunla yatmak. Benim bu adama bu vücuttan başka verecek bir şeyim yok mu? Elbisemi, sütyenimi çıkarıp yatağıma uzandım, beklemeye başladım. Bir an kendimi sunakta kurban edilmeye hazırlanan bir hayvan sandım. Erkeklerin duygularını anlamıyorum. Kocamın bir karısı var, ben. Neden başka kadınlara gereksinme duyuyor bilmem ki. Bende olmayan ne var onlarda? İnanın bana, kocası kendilerine ihanet eden tüm kadınlar ayrılsalar, bu ülke boşanmış kadınlarla dolardı. Kocam, beni birçok kez aldattıktan sonra ben de, bir aşık edinme düşüyle oyalanmaya başladım. Neden olmasındı? O yapıyordu da ben niye yapamayacaktım? Ama sonunda aptallık ettiğimi anladım. Evlilik dışı bir ilişki yaratılışıma aykırıydı. Birçok kez erkekler de ağlaya ağlaya uyurlar mı hiç diye sormuşumdur. Sanmıyorum. Erkekler. Screw'da daha pek çok örnek bulunabilir. Kadının yalnızca dış görünüşünün önemli olduğu doğru değildir. İç çamaşırları da önemlidir. Bir kızla ilişki kurmak güç değil, güç olan ilişkiyi bitirmek. Kız bana kafasını beğenip beğenmediğimi sordu. Ona, kalçalarını daha çok beğendiğimi söylemek geçti içimden. Bu kadar çabuk mu gidiyorsun diye sordu gözlerini açınca. Bir saat ya da iki gün sonra gitmem neyi değiştirirdi sanki? Belki de kadınları kandırmak, onları seviyormuş gibi davranmak gerekiyor. Ama kendimi neden kandırayım? Hasta olduğu zaman kaçıyor benden. Ama ben hastalandığım zaman durumuma üzülüyor. Her zamankinden çok daha yakın davranıyor bana karşı. Karımın hiç durmadan söylenip durduğunu duymam yetmiyor ona. Dır dır dır. Karım aynı zamanda söylediklerini dinleyip anlamamı da bekliyor benden. Simone de Beauvoir açıklamıştır bunu. İki cins için sevgi sözcüğü kesinlikle aynı anlamı taşımaz. Onları ayıran ciddi anlaşmazlıkların nedenlerinden birisi de budur. Yukarıda erkeklerle kadınların sevgi konusundaki geleneksel ayrılıklarından bazılarını örneklerle gösterdim. Bu ayrılıklar çifte ölçekli salon tartışmalarında sık sık ortaya çıkar ve genellikle herkes tarafından kabul edilir. Kadınlar tek eşlidir. Sevme konusunda daha başarılıdırlar. Sahip olmak isterler. Yapışkandırlar. Cinsellikten çok derin ilişkilere meraklıdırlar. Şefkati cinsel istekle karıştırırlar. Erkeklerse yalnızca yatmaktan başka bir şey düşünmezler. Şipşak. Ya da kadınları gülünç bir biçimde romantikleştirirler. Kadını bir kere kendilerine bağladıktan sonra hiç bitmeyen çapkınlıklar peşinde koşarlar. Cinsel ilişkiyi sevgi sanırlar. Bütün bunlar yukarıda tartıştıklarımızı destekleyen şeylerdir. İki cinsin anneye olan ilk bağlılıklarıyla belirlenen ruhsal cinsel oluşumlarındaki ayrımdır. Bu ayrılıklara dayanarak üç sonuca varıyorum. 1. Erkekler sevemezler. Hormonlarından ötürü mü acaba? Kadınlar başka bir kadında dayanamayacakları duygusuzluğu erkeklerde normal görmüş ve kabul etmişlerdir. 2. Kadınların yapışkanlık tutumu. Onların nesnel toplumsal koşullarının zorunlu bir sonucudur. 3. Bu koşullar eskiye göre hemen hemen hiçbir önemli değişiklik göstermemiştir. Erkekler sevemezler. Erkeklerin sevmekte neden güçlük çektiklerini, severken çoğu zaman karşılarındakine yansıttıkları kendi imgelerine aşık olduklarını gördük. Erkeklerin çoğu bir gün kadının peşinden deli gibi koşarlar, ertesi günse o kadına duydukları ilgi yok olup gider. Oysa kadınlar erkekleri pek bırakmazlar. Bıraktıkları zamanda genellikle elle tutulur bir nedeni vardır bunun. İnsanın kendisine ezene acıması tehlikelidir. Kadınlar da bu yanlışa sık sık düşerler. Gene de ben burada bize ezenleri acımadan edemeyeceğim. Sevememek, cehennem içinde olmakla birdir. Şöyle oluşur her şey. Erkek kadından, ona bağlanması konusunda en küçük bir baskı geldiğini hissedince, paniğe kapılır ve buna şu yollardan biriyle tepki gösterir.